Ayrım 18.
Bestekar ve musiki bilgini olarak ünü günümüze kadar eşsiz olmuştur. Nazariyat sistemi batılı müzikologlar tarafından birçok defa incelenmiştir. Yazdığı pek değerli nazariyat kitaplarının çoğu elimizdedir. Hoca Abdülkadir'in oğlu ve torunu İstanbul'da yaşamış, Fatih ve II. Bayezid adlarına bugün elimizde bulunan musiki nazariyat kitapları yazmışlardır. Fakat hiçbir besteleri zamanımıza kadar gelmemiştir. Abdülkadir Merayi'nin ise birbirinden güzel 29 güfteli eseri elimizdedir. Diğer 15. asır bestekarlarımızdan Timuroğlu Sultan Hüseyin Baykara, onun arkadaşı olan büyük şair Ali Şir Nevai ve Merayi'nin öğrencisi olan Gülam Şadi, Türkistan'ın Herat Sarayı'nda yaşamışlardır. II. Sultan Bayezid ile Ömer Ruşeni ise Batı Türk yani Osmanlı cemiyetine mensupturlar. 16. asır bestekarlarımızın hepsi Osmanlı toplumundandır. Bunlar kronolojik sırayla Yavuz'un ağabeyi ve aynı zamanda musiki bilgini olan Şehzade Sultan Korkut, Kanuni'nin oğlu Şehzade Mehmed'in mehterbaşısı Nefiri Behram Ağa, Yavuz'un Nedimi ve Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin babası Hasan Can Çelebi, Şeyh Abdülali, Kemençeci Şah Kulu, asıl adını bilmediğimiz Emiri Hac, Tamburi Hacı Kasım ve Kırım Hanı 2. Gazi Giray'dır. Bunlardan 2. Gazi Giray Han'dan sonra Türk musikisinin 17. asrı başlar. Büyük bir asker ve devlet adamı olan Muskova surları üzerinde yaralandığı için Bora diye anılan Gazi Giray, Muskova Fatihi 1. Devlet Giray Han'ın oğludur. Pek çok peşrev ve saz semaisi elimizdedir. 3 dilde şair, hattat, bestekar ve sazende idi. Rayete meylederiz kameti dilcü yerine, tuğa dil bağlamışız, kâkülî hoş bû yerine diye başlayan kahramanlık gazeli, klasik Türk şiirinin en güzel parçalarından biridir. Itri, Buhuri Zade Mustafa Itri Efendi 1638 yılına doğru İstanbul'da Mevlane kapısında doğdu. Mükemmel bir tahsil gördü. Yeni Kapı Mevlevihanesine devam ederek Türk din musikisini öğrendi. Siyahi Ahmet Efendi'den edebiyat ve hattatlık, büyük bestekar Hafız Post'tan musiki dersleri aldı. Genç yaşta istidadiyle ilgi çekti. Bestekar, şair ve büyük bir kumandan olan Kırım Hanı 1. Selim Giray tarafından himaye gördü. Sonra devrin hükümdarı 4. Sultan Mehmed'e kapılandı. Onun nedimi ve hanendesi oldu. Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Üniversitesi'nde de musiki dersleri veriyordu. 50 yaşına gelmeden saraydan ayrıldı. Kendi isteği üzerine devrinin en karlı işlerinden biri olan esirciler kahyalığına getirildi. Hayatının geri kalan kısmını bu görevde geçirdi. 1712 başında 3. Sultan Ahmet devrinde takriben 74 yaşında öldü. Edirne kapısına gömüldü. Itri bestekar, hanende, neyzen, divan sahibi şair ve talik yazıda önemli bir hattattır. Mevlevi tarikatine girmişti. Bestekarımızın asıl adı Mustafa'dır. Itri şiirlerinde kullandığı mahlas yani takma isimdir ve bu şekilde ün kazanmıştır. Özel zevkleri arasında çiçekçilik ve meyvecilik olduğunu da biliyoruz. Hatta Mustafa Bey armudu diye bir çeşit armut yetiştirdiği rivayet edilir. Itri klasik Osmanlı musikisi bestekarlarının en büyüğüdür. Her çeşitte 1000'den fazla eser bestelemiştir. Bestelerinin güftelerini de bazen kendi yazmıştır. Klasik formda büyük eserlerinin yanında hafif şarkı ve türküler de yapmış fakat küçük formdaki hiçbir eseri zamanımıza kadar gelmemiştir. Son araştırmalara göre bugün notaları elimizde bulunan eserlerinin sayısı 42 parçadan ibarettir. Bunlardan 10'u dini eserdir. Hemen bütün İslam dünyasında yüzyıllardan beri okunan Segah makamındaki Kurban Bayramı tekbiri, Segah Salatı Ümmiye, Dilkeş Haveram Gece Salası, Cami Musikisi denen bölümün en tanınmış eserleridir. Tasavvuf musikisinde de güftesi Mevlana'ya ait olan Rast Nat, Rast Tevşih, Nühüft Durak, nihayet Segah Mevlevi ayini, Itri'nin elimizdeki eserleri arasında yer alır. Din dışı musikiden elimizde bulunan 32 eserinin 4'ü saz eseri, 28'i güfteli parçalardır. Saz eserleri Bayati, Rehavi, Nühüft makamlarından birer peşrevle bir nühüft saz semaisinden ibarettir. Güfteli parçaların ikisi kâr, 13'ü beste, 13'ü semaidir. Din dışı eserlerinin en ünlüsü Neva makamındaki kârdır. Farsça olan güftesi Şirazlı Hafız'ın en güzel gazellerinden birinden alınmıştır. Bu çok güzel ve uzun eser klasik Türk musikisinin büyük şaheserlerindendir. Nim sakıl usulüyle başlar fakat birçok usul ve makam dolaşır. Güftesi nefiinin olan segah yürük semaisi de çok tutulmuş ve sevilmiştir. Yahya Kemal Beyatlı 1940'da yazdığı Itri adındaki pek güzel poeminde büyük bestekarı çok kudretli mısralarla terennüm etmişti. Bahsimizi bu şiirle bitirmek istiyoruz. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri. Nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri. Ta bu dinden Irak'a, Mısır'a kadar, fethedilmiş uzak diyarlardan, vatan üstünde hür esen rüzgar, ses götürmüş bütün baharlardan, o deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Musikisinde bir taraftan din, bir taraftan bütün hayat akmış. Her taraftan boğaz o şehrain, mavi tuncayla gür fırat akmış. Nice seslerle gök ve yerlerimiz, hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, bize benzer o kainat akmış. Çok zaman dinledim nevakârı, bir terennüm ki hem geniş hem şuh. Dağılırken nevanın esrarı, başlıyor şark ufuklarında vuzuh. Mest olup sözlerinde her heceden, yola düşmüş birer birer geceden, yürüyor fecre 50 milyon ruh. Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader, belki binden ziyade bestesini, bize mirası kaldı 20 eser, natıdır en mehibi en derini. Vakıa ney kudüm gelince dile, hızlanan Mevlevi semaiyle 7 kat arşa çıkmış ayini. O ki bir ihtişamlı dünyaya, ses ve tel kudretiyle hakimdi. Adeta benziyor muammaya. Ulemamız da bilmiyor kimdi. O eserler bugün define midir? Ebediyette bir hazine midir? Bir bilen var mı? Neredeler şimdi? Öyle bir musikiyi örten ölüm, bir teselli bırakmaz insanda. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm, çok saatler geçince hicranda. Düşülür bir hayale zevk alınır, belki hala o besteler çalınır, gemiler geçmeyen bir ummanda. Hacı Arif Bey, Türk musikisinin büyük bestekarı Mehmet Arif Bey 1831'de İstanbul'da Eyüp Sultan'da doğdu. Daha ilkokuldayken sesinin güzelliği ve musiki istidadiyle çevresinde ün kazandı. Aynı mahallede oturan Eyyubi Mehmet Bey ve Zekai Dede'den ders almaya başladı. 13 yaşında Muzukayı Hümayun'a girdi. Haşim Bey'in derslerine devam etti. 20 yaşında iken Sultan Abdülmecid'e mabeyince oldu. Sarayın haremindeki cariyelere musiki öğretmeni tayin edildi. Öğrencileri içinde Çeşmi Dilber adında 15 yaşındaki bir Çerkes kızıyla ilgi kurdu. Bu kız için geçti zahmi tığri hicrin ta dili naşadıma, Kürdili Hicazkar şarkıyı bestelemesi üzerine Sultan Mecid tarafından Çeşmi Dilber'le evlendirildi. Ve 60 altın maaşla saraydan çıkarıldı. Arif Bey 2 çocuğu olduktan sonra bu ilk eşinden ayrıldı. Evlilik ancak 2 yıl sürmüştü. Sultan Mecid'in armağanı olan Taşlık'taki konağında sıkıntılı bir hayat yaşamaya başladı. Yaşı 30'a yaklaşırken padişah tarafından mabeyinci sıfatı ile gene saraya alındı ve cariyelere musiki öğretmeni oldu. Bu defa öğrencilerinden Zülfü Nigar adındaki Çerkes güzeline gönlünü kaptırdı. Dedikoduyu önlemek isteyen padişah Arif Bey'i bu kızla evlendirdi. Ancak bir çocuk dünyaya getiren Zülfü Nigar Hanım pek genç yaşta veremden öldü. Olmaz ilaç sineyi sat pareme. Segah şarkısı bu olay üzerine bestelenmiştir. 1861'de Sultan Abdülmecit öldü ve bizzat bestekar ve sazende olan kardeşi Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 30 yaşına gelen Arif Bey 3. defa saraya alındı. Hem serhanendelik hem de cariyelere musiki öğretmenliği yapıyordu. Şöhreti bütün imparatorluğa yayılmıştı. En verimli çağındaydı. Günde birkaç şarkı bestelediği oluyordu. Bestekarımız bu defada Pertevniyal Valide Sultan'ın nedimelerinden Nigamnik adındaki Çerkes kızıyla ilgilendi. Valide Sultan nedimesini hemen Arif Bey ile evlendirdi. Taşlık'taki konağını bırakan bestekarımız, üçüncü eşiyle beraber Zincirlikuyu'daki çiftliğine çekildi. Saraydan ayda 40 altın alıyordu. Bazı görevlerde bulunduysa da sıkılıp ayrıldı. 1871'deki bu ayrılışı tam 10 yıl sürdü. Ancak 45 yaşına gelince, 2. Abdülhamit devrinde tekrar saraya alındı. Şöhretinin doruğuna erişmişti. İran Şahı tarafından Tahran'a davet edildiyse de, padişah izin vermediği için gidemedi. Bu sırada Hicaz'a seyahat edip hacı oldu. Hükümdarlardan nişanlar, devlet adamlarından mücevherler alıyor, rahat bir hayat geçiriyordu. Ancak asabi ve huzursuz olmuştu. Saray hayatının eski renkliliği kalmadığı için sıkılıyordu. Bir ara padişaha bile şımarıklık etti ve 50 gün sarayın bir odasına hapsedildi. Ahteri düşkün garibu aşiki avareyim, Nihavend şarkısını sunması üzerine bağışlandı. Üçüncü eşinden de bir kızı olmuştu. Gurub etti güneş, dünya karardı. Kürdülü Hicazgâr şarkısını besteledikten bir müddet sonra 28 Haziran 1885 günü 54 yaşında saraydaki odasında öldü. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahına gömüldü. Arif Bey son derece yakışıklı, güzel yüzlü, kibar, nazik, nükteci fakat kaprisli ve huysuzdu. Hafızası ve zekası olağanüstü idi. Binlerce parçayı ezberden pürüzsüz okurdu. Musiki bilgisi hocaları derecesinde olmamakla beraber zevkı ve bestekarlık kabiliyeti onlardan üstündü. Okuyuşu falsosuz, üslubu çok kibardı. Tam bir meclis adamı olarak ün yapmıştı. Bestekarlık dehası verimliydi. Bir gecede 8 şarkı birden bestelemiş, diğer bir gece Sultan Aziz'in verdiği bir güfteye 7 ayrı beste yapmıştı. Mecmua-i Arifi adında 600 sayfalık bir güfte dergisi yazıp bastırmıştır. Kürdili Hicazkâr makamı ile müsemmen usulünü bulup ilk defa kullanan Arif Bey'dir. Başta Şevki Bey olmak üzere pek çok değerli öğrenci yetiştirmiştir. Arif Bey Türk musikisinin en büyük şarkı bestekarıdır. Bugün elimizde bulunan şarkıları 400'e yakındır. Ayrıca diğer formlarda yaptığı 10 eserin notaları da mevcuttur. 1000 küsur şarkı ve bir hayli ilahisinden zamanımıza kalanlar bunlardan ibarettir. Diğerleri vaktiyle notaya alınamamak yüzünden bugün unutulmuştur. Arif Bey tek başına şarkı şeklini Türk sanat musikisinin en önemli dalı durumuna getirmiştir. Ondan sonra gelen şarkı bestekarlarımızın en büyük kısmı Arif Bey'i taklit etmişler veya onun açtığı yoldan yürümüşlerdir. Arif Bey'in ekolüne biz romantik Türk musikisi diyoruz. Bu ekol klasik ekolden kesin şekilde ayrılır. Yalnız eserlerinin harikulade güzelliği bakımından değil, yaptığı tesir bakımından da pek az bestekarımız Hacı Arif Bey ile mukayese edilebilir. Türk toplum hayatı. Eski Türklerde ticaret hayatı. Milattan önce 3. yüzyılda Teoman ve oğlu Mete çağında Türkler büyük bir imparatorluk kurdular. Bu devlet Büyük Okyanus ile Karadeniz arasında uzanıyor, Asya'nın bütün kuzey yarısını kaplıyordu. Büyük Türk Hakanlığı'nın Müslüman dinini kabul ettiği 924 yılına kadar 1200 sene Türkler sarsıntılı devirler geçirmekle beraber Asya'nın kuzey yarısındaki devletlerini ve hakimiyetlerini devam ettirdiler. Böyle sürekli ve istikrarlı bir imparatorluğun varlığı ticaret ve iktisat hayatına büyük bir canlılık getirdi. Bu canlılık Büyük Türk Hakanlığı'nı ayakta tutan başlıca güç kaynaklarından biri oldu. Türkler Çin ile İran ve Roma Bizans yani Uzak Doğu ile Yakın Doğu ve Akdeniz alemi diğer bir deyişle o çağ dünyasının iki ucu arasında bulunuyorlardı. Bu durumları Asya ticaretinin gelişmesini sağlayan vasatı yarattı. İpek yolu denen ve dünya ticaretinin şah damarı olan Çin ile Bizans arasındaki büyük ticaret yolu Türklerin elindeydi. Pekin'in az kuzeyinde başlayan Türk sınırları İran'a, Horasan'a, Ural dağlarına, Hazar denizine kadar uzanıyor, Karadeniz kıyılarına temas ediyordu. Bu suretle Türkler eski dünyanın başlıca devletleri olan Çin, İran ve Bizans imparatorluklarının komşusuydular. Türklerin ticaret sistemleri son derece pratik olduğu gibi iktisat hayatına da yenilik getirmişlerdi. Ticaret doğruluk ve güvene dayanıyordu. İlk çağ sonunda ve orta çağın ilk yarısında ancak Türk, Çin, İran, Roma ve onun devamı olan Bizans imparatorlukları gibi çok büyük, sürekli ve düzenli devletler büyük çapta ticaret aktivitesini ayakta tutacak vasatı sağlayabiliyorlardı. Bu devletler merkezi otoriteleri kesin, bir emirle en uzak eyaletlere istediğini yaptırabilen siyasi varlıklardı. Küçük devletler böyle bir düzen yaratamıyorlardı. Büyük imparatorluklar bile asayişin bozulduğu ve merkez otoritesinin zayıfladığı zamanlarda ticaret hayatının bozulduğunu ve iktisadi güçlüklerin ortaya çıktığını görüyorlardı. Türkler çek vermek suretiyle tacirlerin karşılıklı iş yapma usulünü bildikleri gibi bu usulü Asya'da geniş alanlara da yaymışlardı. Çek kelimesi Avrupa dillerine Arapça sak kelimesinin İran dilindeki söylenişinden ortaçağ sonlarında geçmiştir. Türkler birkaç kere kağıt parada yayınlamışlar fakat tutturamamışlardı. Türk tacirleri Çinli ve İranlı tacirlerle ortaklaşa büyük ticaret ortaklıkları kuruyor ve ticareti mümkün olduğu kadar milletler arası bir hareket haline getirmeye çalışıyorlardı. Bu çeşit şirketlere Türkçe ortak deniyordu. Bu ortaklar Akdeniz ile Büyük Okyanus arasındaki Asya ticaretine ve Avrupa'nın ithale mecbur olduğu bütün maddelere hakimdi. Ortak teşkilatı Cengiz ve Halefleri çağındaki Moğol Cihan İmparatorluğu'nda da devam etti. Moğollar diğer medeni konularda olduğu gibi ortak teşkilatını da 9 Oğuz, 10 Uygur Türklerinden öğrenmişlerdi. Sonradan bu ortaklara Arap tacirler de katıldı. Ortaklığı teşkil eden hisse sahibi tacirlerden birinin basit bir yazılı senedi, dünyanın öteki ucundaki diğer tacir tarafından milyonlar değerinde malın teslimini ve sevkini mümkün kılıyordu. Ortakların binlerce insan ve hayvandan kurulu kervanları, 5 ay süren ticaret seyahatine çıkabiliyor, her şey taşıyor ve hemen her malın ticaretini yapıyordu. Sibirya içerilerine kadar gidilip kürk ve çeşitli madenler alınıyordu. Yerlerinde pek ucuz olan bu maddeler uzak ülkelerde büyük karla satılıyordu. 921 yılında Harzem'den yani Aral Gölü'nün güneyinden hareket eden ticaret kervanında 5000 kişi ve 10 binlerce hayvan vardı. Bu kervan Oğuzların ülkesinden geçip Bulgar Türklerinin ülkesine yani Volga boylarına gitmişti. İlkbaharda hareket etmiş, sonbaharda Harzem'e dönmüştü. Böyle büyük kervanlar hiçbir istisna teşkil etmiyor, Çin ile Akdeniz arasında devamlı şekilde gidip geliyordu. Bu ortak denen şirketler deniz ticaretine de el atmışlardı. Yüzlerce gemileri vardı. Hint Okyanusu ticaretine hemen hemen hakimdiler. Hint Okyanusu'nun batı kesiminde çalışan Arap armatörleriyle işbirliği yapıyorlardı. Bu aktif deniz ticareti 16. asrın ilk yıllarından başlayarak Portekizlilerin Hint Okyanusu ticaretini ele geçirmelerine kadar sürdü. Türk tacirleri dürüstlüğü başlıca ilke olarak kabul etmişlerdi. Arap ve Bizans tarihlerinde Türk tacirlerinin dürüstlüğünü öven kayıtlar az değildir. Ticaret ahlakına uygunsuz hareket eden bir tacir derhal ortak teşkilatından çıkarılırdı. Türkler İslam medeniyetine geçtikten sonra bu ticaret teşkilatı şekil değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda ticaret daha fazla Akdeniz'e kaydı. Fakat Kuzey Asya'daki eski ticaret hayatı hiçbir zaman Orta Çağ'daki hareket derecesini bulamadı. Osmanlıların Venedik ve Hindistan limanlarında bile ticari ajanları ve antrepoları vardı. Ancak bu çağda Avrupalılar bilhassa deniz ticaretine gittikçe artan bir tempoyla el koydular. 18. asırda dünya ticareti artık hemen hemen Avrupalılara geçmiş, Asya fakirleşmeye, Avrupa iyiden iyiye zenginleşmeye yüz tutmuştu. Mete zamanında Türk cemiyeti. Türklerin sonradan Oğuz Han adıyla ölümsüzleştirdikleri Mete, M.Ö. 209 yılında Büyük Türk Hakanlığı'nın başına geçti. M.Ö. 174'e kadar 35 yıl Türk Devleti'nin başında kaldı. Asıl adı Motun olmakla beraber daha çok Mete şekliyle tanınmıştır. Babası Tuman veya Teoman'dan sonra Türk tarihinin aydınlık çağının ikinci hükümdarı sayılır. O çağda zamanımızdan 2200 yıl önce Türk hükümdarlarına henüz Kaan denmiyor, Yabgu diye anılıyordu. Çinliler Shenyu diyorlardı. Türk yabgusu kutsaldı. Türkçe Tanrı Kut, Çince Tanju sanını taşırdı. Büyük oğlu oğlu yoksa büyük kardeşi veliaht sayılır, Doğu ülkelerinin genel valisi olurdu. Batı ülkeleri de imparatorluk hanedanından bir prensin yüksek idaresine verilirdi. Merkezi doğrudan doğruya Yabgu yönetirdi. Türk İmparatorluğu Çin ve Ön Asya gibi kalabalık değildi. Nüfus pek azdı. Halk kışın kışlaklarda oturur, yazın yaylalara göçerdi. Şehri yazın çadırlardan kurulmuş gezgin yerleşme şekilleri durumundaydı. Hayvancılık en büyük geçim kaynağını teşkil ediyordu. Silah ve deri sanayileri endüstrinin en ileri gitmiş kollarıydı. Çünkü doğrudan doğruya milli savunmayı ilgilendiriyordu. Lüks eşya Çin'den ve başka ülkelerden getirtiliyordu. Bu eşya çok kere ganimet şeklinde Türk ülkelerine giriyor, sulh zamanında değiştirme yoluyla da satın alınıyordu. Hayat şartları sert, bazen merhametsizdi. Kadınlar da erkeklerin yanında yorucu çalışma şartları içindeydi. Türk cemiyeti aristokrat bir cemiyetti. Ancak bin küsur yıl sonra İslam dinine girerek demokrat ve halkçı bir cemiyet haline gelmişti. Büyük askeri makamlar asil ailelerin tek elindeydi. Çok defa vazifeler babadan oğula geçerdi. Tarhan denen asiller ve aileleri vergi ödemezlerdi. Subaylar tümenbeyi, binbaşı, yüzbaşı ve ellibaşı rütbelerindeydi. Sonra onbaşılar gelirdi. Bunlar isimlerinin gösterdiği sayıda atlıya komuta ederlerdi. Türk ordusu atlı bir ordu idi. Çok defa süvarilerin yedek atları da bulunurdu. Tümenler 10 bin kişilikti. Türk ordusunda 24 tümen vardı. Tümen beylikleri yüksek asiller çok defa hanedan üyesi prensler arasında paylaşılırdı. Türk ordusunun manevra kabiliyeti tek kelimeyle eşsizdi. Türkler aynı zamanda dünyanın en kalabalık muharip kuvvetine sahipti. Orduda muharip olmayan sınıflar yoktu. Her Türk erkeği asker sayılırdı. Eli silah tutabilen herkes askeri eğitim görürdü. Başlıca silahlar ok, yay, mızrak, kılıç ve bıçaktı. Türklerin yaptıkları silahlar çok meşhurdu ve bütün dünyada aranırdı. Türklerin ok çeşitleriyle hiçbir kavim rekabet edemezdi. Türkler kanaatkar bir millet olarak tanınmışlardı. Milli gururları olağanüstü yüksekti. Dünyaya hakim olmak için yaratıldıklarına samimi şekilde inanırlardı. Türkler değerine inandıkları başbuğlarına körü körüne denecek şekilde itaat gösterirlerdi. Büyük Kurultay denen bir asiller meclisi vardı. Fakat son söz Yabgu'nundu. Yabgu'nun iradesi üzerinde münakaşa edilemezdi. Tabiatiyle böyle bir idare sisteminin üstün tarafları olduğu gibi kötü tarafları da vardı. En büyük kötülük şuradan gelirdi ki, başbuğlar değersiz ve iktidarsız olunca Türk kavimleri parçalanıp tekrar oymak yaşayışına dönerlerdi. Bir müddet sonra değerli bir başbuğ ortaya çıkar, dağılmış Türk kavimlerini tekrar bir araya toplardı.